12. ayrım, sayfa 157. Toprağa basınca Talip Apaydın. Kızamık. Hele köyde kızamık hastalığı çıkıp da çocuklar arka arkaya ölmeye başlayınca ablam perişan oldu. Mustafa öğretmenle birlikte kazaya mektup üstüne mektup yazdılar. Haber üstüne haber gönderdiler. Doktor izinliymiş. İzni bitince de gelmek istememiş. Bu soğukta ben ata binemem, hastası olan buraya getirsin demiş. Ablam hırsından ne edeceğini bilemiyordu. Vicdansızlar, duygusuzlar diye bağırıyordu. Sen sapasağlam adam gelemezsen burada 40 derece ateşle yatan hasta oraya nasıl gider? Tanrım, kim yardım edecek bu insanlara? Bunları kim düşünecek? Bizim köylümüz, bizim yurttaşlarımız bunlar. Bazen beni de yanına alır, hasta öğrencileri ziyarete giderdi. Ateşler içinde yanardı zavallı çocuklar. Bakardım da kim olduklarını tanıyamazdım. Yüzleri al al kızarmış, kanter içinde yatarlardı. Evler hep karanlıktı. Yere serilmiş yatakları kirliydi, yorganları eskiydi. Anaları korkudan, üzüntüden bitmiş, şaşkın şaşkın bakarlardı. Ablamdan bir yardım umarlardı. O bir ilaç verse çocukları hemen iyi olup ayağa kalkıverecekmiş gibi gelirdi onlara. Ablamsa üzülmekten başka bir şey yapamıyordu. Çok yere ağlayarak çıkardı evlerden. Hele çocuklar ölmeye başlayınca ablam gece uykularını kaybetti. Okulda her gün bir iki öğrenci eksiliyordu. Öğretmen boş kalan sıraya bakar fakat "Ahmet nerede? Fatma nerede? Niye gelmedi?" diye soramazdı. Çünkü "hasta efendim" ya da "öldü efendim" karşılığını alırdı. Sınıflar yarı yarıya boşalmıştı. Her gün biraz daha azalıyorduk. Ne tatlı bir ders yapabiliyorduk, ne gülüp oynayabiliyorduk. Sabahları okula giderken bugün gene kimin öldüğünü duyacağız bakalım diye düşünüyorduk. Bizim sınıftaki Emin Tombak Ahmet ölmüştü. Tombak Ahmet için ben çok üzülmüştüm. Yuvarlak yüzlü, zeki bir çocuktu. "Öğretmenim, öğretmenim" diye parmak sallayışını unutamıyorum. 4. sınıftan Fevzi, 3. sınıftan Yakup'la Hayriye ölmüşlerdi. Hayriye uzun boylu, sessiz bir kızdı. Sessizce öldü gitti zavallı. Anasının başka çocuğu da yokmuş. Ağlaya ağlaya deli olacak diyorlardı. Kızamık belası bir aydan fazla köyün üstünden gitmedi. Azrail elinde tırpanla boyuna çocuk biçti. Köyün mezarlığı taze çocuk mezarlarıyla doldu. Kazadan kimse gelip ilgilenmedi, kimse bir çare aramadı. Ablam en çok buna üzülüyordu. Köylüler tuhaf bir kadere teslim olmuşluk içindeydiler. Ağlamaktan ve ellerini açıp sessiz sessiz dua okumaktan başka bir şey yapmıyorlardı. "Allah verdi, Allah aldı" diye mırıldanıyorlardı. Herkes görülmemiş bir durgunluk içinde susuyordu. Soğuklar. O günlerde kış daha da şiddetlendi. Bir sabah kalkıp baktık, 1 metreye yakın kar yağmıştı. Dışarı çıkmanın olanağı yoktu. Eve hapsolmuştuk. Bu kadar çok kar yağdığını hiç görmemiştim. Ne yapmalıydı acaba? Ancak öğleye doğru köyün içinden sesler gelmeye başladı. Gençler arka arkaya düşmüşler. Karın içinde cılgı açıyorlardı. Dipnot, ince dar taşlı yol, patika. Tek kişinin geçebileceği kadar dar bir yoldu bu. Dükkana, çeşmeye, köy meydanına uzun zaman bu yollardan gidip geldik. Sonradan okula da böyle bir yol açıldı. Hep oradan işledik. Kasabayla öbür köylerle ilgimiz büsbütün kesilmişti. Köyde o zaman radyo da yoktu. Dünyadan ayrı bir dünyadaydık. Başka yerlerde ne oluyor, ne bitiyor hiç bilmiyorduk. Ne mektup gönderebiliyorduk, ne mektup alabiliyorduk. Her yer bembeyaz kardı. Dağların arkasında köyce kendi halimize kalmıştık. Evde ekmeklik undan başka yiyecek bir şeyimiz de yoktu. Dükkandan tahin helvası alıyorduk. Et yoktu, sebze meyve yoktu. Un çorbası kaynatıyorduk. Bulgur pilavı pişiriyorduk. Her gün, her gün usanmıştık ama ya bunlar da olmasaydı ne yapardık? Çünkü duyuyorduk, köyde şimdiden yiyeceği tükenen evler vardı. Gidip köyün varlıklı ağalarından borçla, faizle yiyecek alıyorlardı. Yakacak gaz yağı bulmak büsbütün sorun olmuştu. İyi ki biz daha önce dükkandan bir teneke gaz yağı almıştık. Yoksa çoğu köylüler gibi ışıksız kalacaktık. Odunu da son derece idareli kullanıyorduk. Ev sahiplerimize mangal doldurup veremez olmuştuk artık. Hiç sesleri çıkmıyordu. Ne yapıyorlar belli değildi. Kapılarını açıp bakmaya korkuyorduk. Köylü olarak yaşamanın zorluğunu elle tutulurcasına görüyordum. Belleğime derin çizgilerde izler çiziliyordu. Bu yoksulluğu, bu çaresizliği ömrüm boyunca unutamayacaktım. Kış ağır ağır geçiyordu ama nasıl, insanlardan neler kopararak. Daha önce bildiğim, gördüğüm köylülerin bazılarını tanıyamıyordum. Öyle zayıflamışlardı. Çoğu bir deri bir kemik kalmıştı. Günlerden bir gün kör dede öldü. Evin avlusunda yıkayıp götürdüler. Ağlayan sızlayan birbirine girdi. Ben hiç ölü görmemiştim. O gün de görmesem iyiymiş. Günlerce gözümün önünden gitmedi, rüyalarıma girdi. Korkumdan bağırarak uyanıyordum. Ablam da korkuyordu. Bu evde oturduğunuza 1000 kere pişman oldum. Ama ne yapsın? Bu kış günü nereye taşınabilirdik? Birkaç gün Mustafa öğretmenin oğlu Muhsin de bizde yattı. Sanki korkularımızdan bizi o kurtaracaktı. Ama yine de faydası oluyordu. Yanımızda bir üçüncü kişinin bulunması bize güç veriyordu. Günler kara vagonlar gibi peş peşe ağır ağır geçiyordu. Donan asker. Bir gün okulda çok korkunç bir haber duyduk. Herkesin yüzü dehşet içindeydi. Çocuklar gözlerini aça aça birbirlerine anlatıyorlardı. Çalıbelinde bir asker donmuş. Kim olduğu belli değilmiş. Ölüsünü kurtlar parçalamış. Mustafa öğretmen de oraya gitmiş. Ders yapıyorduk. Ablam ikide bir bizim sınıfa geliyor. Susun çocuklar, gürültü etmeyin, derslerinize çalışın diyor. Sonra kendi sınıfına gidiyordu. Yüzü sapsarıydı. O da üzüntülüydü, belliydi. Hatta korkuyordu. Ağlamaya başlayacaktı neredeyse. Ev sahibimizin oğlu mu yoksa diye merak ediyordu. Oysa eğer çok üzülecekti. Zaten 8-10 gün önce dede ölmüştü. Onu duydu da izinli geliyor idiyse, yolda kurt parçaladıysa... Yoksul bir ev, iki çocuk, ne olacaktı şimdi bunlar? Neyse ki o değildi. Öğleye doğru Mustafa öğretmen geldi. Paltosunun yakasını kaldırmıştı. Üşümüştü iyice, elleri cebindeydi. ''Ne olmuş öğretmenim?'' diye çevresini sardık. Üzüntüyle başını salladı. ''Bizim köylü değil çocuklar.'' dedi. ''Şardı köyünden izinli geliyormuş. Kasabadan geç çıkmış anlaşılan. Gecenin soğuğuna kalmış. Çalı belinin üstünde donmuş zavallı. Ölüsünü kurtlar parçalamış.'' ''Adı neymiş öğretmenim?'' ''Ahmet Pınar.'' ''Vah yazık. Tanıyan var mı?'' Tanıdılar. Cep defteri bulundu. İçinde resmi de var. Defterde adı yazılı. Ben okudum. Dediler. Tamam. Şarlılı. Öğretmenim donduğu nereden belli? Ya donmadan kurt parçaladıysa? Hiç kanı akmamış çocuklar. Sonra kurtla boğuşmamış da. Sağken olsaydı karın içinde bir epey uğraşırlardı. Sonra cebinde çakısı var. Çıkarıp açmamış bile. Kurt salınca insan bıçağını çekip kendini savunmaz mı? Evet doğru. Cenazesini köye getirecekler mi öğretmenim? Getirecekler ama önce kasabaya haber gönderdik. Belki bir cinayet de olabilir. Gelip görsünler hele. Başında adam bıraktınız mı? Bıraktık ya, bırakılmaz mı? Bekçiyi koyduk. Şarlı'ya da haber yolladık. Yazık, niye yola yalnız başına çıkmış öğretmenim? Delikanlılık işte, bir an önce varayım demiş. Belki bu gece bizim köyde kalacaktı. Öyle düşünmüştü. Ertesi günde erkenden kendi köyüne varıverecekti. Ne bilsin havaların bu kadar soğuk olduğunu. Askerliğini İzmir'de yapıyormuş. Oralar ılıktır, buraları gibi olmaz. Neden öğretmenim? Deniz var ya, denizler yazın serin, kışın ılık olur. Sahilleri de etkisi altında tutar. Denizlerden uzaklaştıkça kara iklimi başlar. Yazlar sıcak, kışlar soğuk olur. Bizim buralar tam kara iklimi içinde. Baksanıza soğuklara. Öğretmenim, hele geceleri öyle soğuk oluyor ki. Oluyor ya. Bizim camlar buz tutuyor öğretmenim. Yaprak, çiçekler, mısır püskülleri. Görseniz bahçe gibi oluyor. Oluyor evet, bizimkiler de öyle. Aman bugünlerde kendilerinizi koruyun çocuklar, üşümeyin. Geceleri açılmayın. Ben yorganı başıma çekip yatıyorum öğretmenim, hiç üşümüyorum.
İyi, öyle yapın işte. Hadi şimdi yemeğe gidin bakalım.
Dağıldık. Dışarıda donuk bir güneş vardı. Karlar hafifçe yumuşamıştı. Beyaz parlıyordu yerler. İnsanın gözünü alıyordu. Kulaklarımızın ucu, burnumuz üşüyordu. Dönüp Çalıbeli'ne doğru baktık. Bir şey görünmüyordu. Kırlar, dağlar bembeyazdı uzaktan. Tepelerin üstü yumurta gibiydi. Eve geldim. Ablamla ev sahibinin gelini konuşuyorlardı. Ablam donan askerin Şarlı'dan olduğunu söylüyor, yemin ediyordu. Gelin buna bir türlü inanmıyordu. Beni kandırıyorsun diyor, ağlıyordu, üzüntü içindeydi. Ağlama bacım dedi ablam. Boşuna ne ağlıyorsun yahu? Vallahi buralı değilmiş. Cebinde defteri bulunmuş, adı yazılıymış, resmi de varmış. İşte sor Erdal'a. Doğru dedim. Mustafa öğretmen okumuş. Ahmet'miş adı, Şarlı köyünden. Ayağına bir köylü ayakkabısı geçirdi. Kucağında bebeğiyle okula doğru koştu. Mustafa öğretmenle konuşacaktı. Telaş içindeydi zavallı. Yemek yiyemedik. Ablamın yüzü hala sapsarıydı. Uzun zaman baktı bana. Kim bilir neler demek istiyordu. Ben de anlamış gibi kafamı salladım. Çok kötü dedim, bu köylerde yaşamak kolay değil. Akşamüstü son dersten çıkınca baktık 8-10 kişi kasaba yolundan ağır ağır geliyorlardı. Önde bir atlı vardı, arkasında iki uzun ağaçtan sal yapmışlar, cenazeyi eski bir kilimin içine yatırmışlardı, durup bekledik. Adamlar kulaklarını boyunlarını sarmışlardı iyice, gene de üşümüşlerdi. Kimse konuşacak halde değildi. Elleri yüzleri mosmordu, soludukça ağızlarından buhar fışkırıyordu. Cenazeyi görmek için yola doğru yaklaştık ama üstünü örtmüşlerdi, görünmüyordu. Sadece üstündeki karlar donmuş, asker ayakkabıları kilimden dışarı çıkmıştı. Jandarma komutanı haydi işinize diye azarladı bizi. Köylüler durgun yüzleriyle köyün içine doğru yürüyüp gittiler. Cenazeyi caminin önündeki köy odasına indirdiler. Ertesi günde Şarlı köylüleri gelip aldılar. Günlerce dağda donan askerin hikayesi anlatıldı durdu. Korkunç bir olaydı gerçekten. Kurt. O günlerde aç kurtların ağıllara saldırdığını, köye indiğini, neredeyse evlerden ekmek çalacaklarını duyuyor, dehşet içinde kalıyorduk. Kapıyı içeriden sıkı sıkı sürgülüyor, hatta bir de sopa dayıyorduk. Bir aydır kar yerden kalkmamıştı. Kurtlar için, öbür dağ hayvanları için çok zormuş bu. Yiyecek bulamazlarmış. Aç kalınca köylere inerlermiş. Bir gece dışarıda köpek sesleri, boğuşma gürültüleri duyduk. Ablam beni uyandırdı. Erdal dedi. Erdal kalk, dinle bak, nedir bunlar? Sesi heyecanlıydı. Karanlıkta başımı kaldırıp dinledim. Dışarıda kıyamet kopuyordu. Köpekler birbirine girmiş boğuşuyorlardı. Sesleri korkunçtu. Ne edeceğimizi bilemedik. Kalkıp bakalım mı dedim. Yok yok dedi ablam. Deli misin? Kurttur bunlar. Ya elbet, köpekler böyle boğuşur mu? Büsbütün korktum. Yataktan dışarı çıkamadım. Şimdi pencereye gelecekler, camı kırıp içeri girecekler gibime geliyordu. Hele ki biraz sonra uzaklaştılar, sesleri kesildi. Of yaptı ablam, kurtlara yem olacağız Allah'ım diye söylendi. Ben karşılık vermedim, teselli edecek bir söz bulamıyordum. Şehirde söylesek kimse inanmazdı. Dışarıda penceremizin hemen arkasında kurtlar boğuşuyordu. Ertesi gün okula giderken baktım, gerçekten karların içi köpek mi kurt mu bir sürü tırnaklı hayvan izleriyle doluydu. Karlar sağa sola saçılmıştı, tüyler dökülmüştü her yere. O gün okulda hep kurt hikayeleri dinledik. Gece yine köye kurt inmişti. İki tane köpek kayıptı. Herhalde kurtlar dağa götürmüşlerdi. Kimisi diyordu onlar da kurt gibi vahşileşir. Kimisi diyordu kurtlar parçalar yer. Köy çocukları ne de çok şey biliyorlardı kurt hakkında. Her birinin ayrı anıları vardı. Son derste öğretmen kurt işini açtı. Akşamları dışarıda dolaşmayın dedi. Okuldan giderken topluca gidin, geç kalmayın. Bugünler kurtların azdığı günler, tehlikeli olabilir. Ali atıldı. Ben kurttan korkmam öğretmenim dedi. Yanımda bir kibrit olsun, kurt bana hiçbir şey yapamaz. Nasıl? Işıktan korkar o. Yanıma gelirken bir kibrit çaksan tamamdır, geri dönüp kaçar. He, kaçar dedi Hasan, bekle. Tabii kaçar, ne yapar başka? Hasan ayağa kalktı.
Bu senin dediğin mevsim yaz olursa dedi. Şimdi kurtların açlıktan gözü dönmüştür. Işıktan filan korkmazlar. Köylere iniyorlar baksana.
İnsinler. Ne olur inince. Bir el feneri olsa ben hepsini kovalarım vallahi.
Sen?
Evet ben.
Vallahi kovalayamaz öğretmenim. Atıyor burada. Evden dışarı bile çıkamaz. Aç kurt ne dinler lambayı kibriti?
Dinler öğretmenim. Nasıl dinlemez? Dünyanın en korkunç şeyi ateştir.
Öğretmen bıraksa iyice tartışacaklardı. Neyse dedi, siz yine de tedbirli olun. Okula gelirken giderken birlikte gelin gidin. Geceleri yalnız başınıza sokağa çıkmayın. Ne de olsa bu mevsimde kurtlar tehlikelidir. Biz böyle kurtları konuşurken, kurtları düşünürken akşamüstü köyün içinde bir gürültüdür koptu. Hüseyin Ağa'nın çobanları iki tane kurt yakalamış, biri canlıymış dediler. Herkes oraya toplanmıştı. Okuldan çıkınca biz de koşuştuk. Görülecek şeydi. Birini urganla sımsıkı bağlamışlardı. Gem vurur gibi bir de ağzından ip geçirmişlerdi. Kurtulmak için hala debeleniyordu. Karın üstünde sürükleye sürükleye getirmişlerdi buraya. Koyu renkli, uzun tüylü, korkunç bir hayvandı. Bıraksalar bir iki kişiyi oracıkta parçalardı herhalde. Köylüler kötü kötü söyleniyorlar, bazen de arkasına vuruyorlardı. Hüseyin Ağa'nın çobanı yapmayın be diyordu, vurmayın şuna. Malıymış gibi koruyordu. Öbür kurt kapana düşünce baltayla vurulup öldürülmüştü. Omzu kan içindeydi, kendini koyvermişti. O belki daha iriydi.
Bunu niye öldürdünüz diye sorular.
Ne yapalım dedi çoban, baş edemedik, boyuna saldırıyordu. İpleri koparacaktı neredeyse. Azgındı, baktık olmayacak, baltayı vurunca geberdi. Olağan bir şey gibi anlatıyordu. Öyle soğukkanlıydı.
Ne yapacaksın bunları diye sordular.
Bahşiş dedi çoban. Şapkasını uzattı. Oradakiler beşer onar kuruş attılar.
Adamın hakkı vallahi dedi birisi. Köyü kurtardı, verin.
Yalnız bunlar mı? Başka kurt yok mu gayrı?
Sen de onları öldür yavrum. Adam iki tanesini temizlemiş. Daha ne istiyorsun?
He vallahi. İyi sen iki de sen temizle de görelim. Öbürü sustu. Çoban topladığı paraları cebine koydu. Sonra iplere asılıp sürükleyerek evlere doğru götürdü. Biz de peşine düştük. Köyün çocuğu toplanmıştı oraya. Bir şenliktir gidiyordu. Çoban evlerin kapısını vurup şapkasını uzatıyordu. Kimisi para veriyordu. Kimisi yok diyor. Sonra vermeyi vaat ediyordu. Bu evden ekmek verdiler, çoban kızdı.
Ben ekmeği neredeyim ya dedi. Bahşiş istiyorum.
Ha öyle mi? Dur öyleyse. Adam gitti içeriden 10 kuruş para getirdi. Sırayla öbür evleri gezdik. Köyün köpekleri de peşimize düşmüşlerdi. Kuyruklarını titrete titrete ürüyorlardı. Finoların sesi bir değişikti, korkuyorlardı. Kurt şimdi kurtuluverirse halleri kötü olurdu herhalde. Onun için cesur davranamıyorlardı. Yalnız irice bir köpek kurdu görünce haf deyip üstüne atladı. Çoban tekmeyle yumrukla zor ayırdı köpeği. Kurt zavallı altta eli kolu bağlı şaşkın şaşkın bakıyordu. Yalnız boynundaki tüyler kabarıvermişti. O da kızmıştı herhalde. Sağa sola döndü, kurtulmaya çalıştı.
Beni bırakın da onunla bir hesaplaşayım der gibiydi. Hem her yerimi bağlamışsınız hem üstüme köpek salıyorsunuz. Yakışır mı bu?
Neyse ki köpeği uzaklaştırdılar. Tayfa bizim evin önüne gelmişti. Çocuklar yüzüme bakıyorlardı.
Erdal hadi bakalım, ablam paraları versin.
Olur dedim, kapıyı vurdum. Abla bak kurtlar geldi, para ver.
Ablam kurtlar geldi deyince bir korktu bir şaşaladı.
Geldi gör bak, çobana para ver, adetmiş.
Kapıyı açıp baktı.
Aa dedi, canlı hem de. Nasıl tuttunuz bunu ayol?
Çoban güldü, kalın şayak urbaları içinde sakallı yüzüyle korkunç bir adamdı. Tuzak kurduk tuttuk dedi.
Ya nasıl tuzak bu?
İplerle.
Aman aman ne pis şey bu, dişlerine bak. Askeri parçalayan belki de buydu ha.
Belki. Ablamın yüzü dehşet içindeydi. Ayağı ile kuyruğuna dokundu. Kurdun kımıldanmasından korkup hemen ayağını çekti. O zaman biraz gülüştü. Ablam içeriden 2,5 liralık kağıt para getirip uzattı. Sağ ol dedi çoban. Hiçbir evden bu kadar çok para almamıştı. Yüzü güldü. Kurtlarını sürükleyerek gitti. Akşam olmuştu. Ablam beni eve çağırıyordu ama gitmek istemiyordum.
Gel üşürsün dedi. Soğuğa baksana. Üşümem abla, az daha bakayım.
Karşılığını dinlemeden koşup kalabalığa karıştım. Tayfa gittikçe büyümüştü. Kadınlar bile dışarı çıkmışlardı. Küçük çocukların kimisi yalın ayaktı. Karlara basa basa kurdun peşinden koşuyorlardı. Hele birisi vardı, bir gömlekle çıkmıştı. Burnundan sümüğü akmıştı aşağı. Eli yüzü çıplak, bacakları mosmor olmuştu. Bir de gülüyordu neşeli neşeli. Soğuğu hiç duymuyordu. ''Aloş, burada bak burada!'' diye bağırıyordu, ayağıyla dokunup kaçıyordu geriye. Hava kararmaya başlamıştı. Akşam ezanı okundu. Büyüklerden birisi ''Hadi bakalım çocuklar, evlere gayri yallah!'' diye bağırdı. Kurttan zor ayrılıp dağıldık. Ertesi gün duyduk. Çoban kurtların derisini yüzmüş, içine ot doldurmuş, köpeklerine boğdurmak üzere ağıla götürmüş. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 170.